Ayrım 41.
Vay geldi buna anlamadan iyi bir yaşayış, hatta sadece yaşama hakkı umanların başına. Sonra Akif içini çekerek susmuş, epeyce süren sessizlikten sonra çaresizliğin o yürek burkan hüznüyle eklemişti. Ama tesamüh kendine zıt ihtiraslar ve namussuzluklarla, budalalıklarla sınırlanmak zorunda bırakılıyor. Sık da oluyor bu. İnsanoğlunun alın yazısı ile yanacaksanız, işte bu sınırlanış yüzünden yanın. Çünkü taassup, en haklı davaların çürütücüsü. En tehlikeli yanlış ve yanlışların besleyicisi taassup, bu sınırlanışın önlenemez sonucudur. O konuşurken aklının ucundan bile geçirmemişti. Ama küçük ağa şimdi hüznü, acaba kendisi ve arkadaşları için mi idi diye düşünmeden yapamıyordu. Akif arkadaşlarının ve kendisinin dürüstlük taassubunu görmemiş olamazdı. İçi daha bir başka ateşle yandı. Büyük günahı öğretmişti ona. Haklı bir durumda bir çelişkide dürüst tutumu, doğru yolu bulmuş adamın itici, ayırıcı, kırıcı olmaması onun insanlığa ve Tanrı'ya karşı. Çünkü hakka, hakikate, dürüstlük ve doğruya karşı bırakılmaz ödeviydi. Haklı davaların adamları itici, ayırıcı, kırıcı olmasalardı, çağların adları çok daha başka, çok daha güzel olurdu. Aynı ateşi bir kere daha duyarak düşündük ki, Akif ne çare, haklı idi. Hoşgörülüğün sınırsız olmasını dilemek, olabileceğini ummak, yanılmaz bir insanlık dilemeye eşittir. Ne yürek yakıcı çıkmaz, kurtulmak için iki yönlü çaba gerek, hem de ne çaba. Dürüstlüğün, haklılığın, doğruluğun yükünü taşımak ne kadar da zordu ya Rabbi. Vatanın bahtı adına onlar Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal de onlara, mahkum denecek kadar muhtaçtı. Ama küçük ağa bunca düşünceden sonra artık iyice biliyordu. Kopacaklardı birbirlerinden, üstelik can yoldaşı iken can düşmanı olarak. Fırlayıverdi yatağından. Soğuk moğuk yoktu şimdi, yanıyordu. Ateş basmıştı, öfkeliydi. Kızgınlığını kendine yöneltmekten başka çıkar yol bulamadı. Söylendi. Teşeğüm yok. Doğru, hayra yormalıydı her şeyi. Ama bir de görünenler, elle tutulacak hale gelmişler vardı ortada. Bu istenmeyen ve kimsenin istemeyeceği sonuç için Mustafa Kemal'in içkiciliği bile yeterdi. Öteki taraf içinde bunların meclis ve Ankara içi savaş isteğinden farksız olan çıkarcılık ve samimiyetsizlik tasfiyecilikleri. Aptallar. Kime söylendiğini kendisi de bilmiyordu ama bağırmamak için zorlanmıştı. Öfkesini haklı çıkarmak ister gibi düşündü. Bu ip kopunca Akif'in çizdiği portreyi hatırlıyordu. Paşanın bir şey yapmadan duramayan, büyük şeyler yapmak isteyen mizacı hangi çevreye kalacaktı? O mizacı kimlerin, hangi kasıt ve hesapların en olmayacak hayalleri, idealleri harekete geçirecekti? Ve ideal diye gerçekleştirilecek büyük iş diye ne teklifler atılacaktı bu mizacın önüne? Ve sıra asıl soruya kör düğme geliyordu. Dürüstlükse, vatan sevgisi ise bu çevrede direnmek ve çevrenin dışına düşmemek için göz yummalar, mizaçtan pay vermeler, bazı faturaları ödemeler, dürüstlüğün ve vatan sevgisinin yükleri değil midir? İyice bunalmıştı. Hadisi hatırladı. Harp hiledir. Ve kendi durumunu düşündü. Küçük ağa Ankara'da çalışmanın da bir gaza, bir cihat olduğunu anlamıştı. Mesele cephede mi yoksa burada mı daha çok faydası dokunacağını bilmekteydi ve bunu bilmek şarttı. Aklı boyuna cephenin kıllü gışsız, yiğit havasına kayıyor, Ankara'da daha 5-10 kişi görmeden, şehri tanımadan dağlar, yaylalar, vadiler, ormanlar, açıkta geçirilen karlı, boralı, yağmurlu günler gözünün önünde tütmeye başlıyordu. Bir kalleşle hırsın insanlıktan çıkardığı, bir yüze gülücü, bir dost görünen hainle uğraşmaktansa, bir yaylım ateşine karşı hücuma kalkmak çok daha kolay. Kolaydan da fazla bir şeydi. İnsanın göğsünü estiren, türkü söyler gibi, ilahi okur gibi nara attıran bir yiğit oyunu idi. Musikiyle ünsiyeti olmadığını üzüle üzüle kabul ederdi. Bu öteden beri böyleydi. Ama ilk Allah Allah nidasında en büyük müziğin veremeyeceği şevk ve heyecan sarsıntısını bulmuştu. Bunun böyle olduğuna yemin edebilirdi. Şimdi dağlarla, bayırlarla ve bunların çeşitli hayalleriyle birlikte o, Allah Allah ünleyişlerini yakıcı bir özdeyişle arıyordu. Fakat küçük ağanın bağrına taş basar gibi susturduğu bir başka özdeyişi daha vardı. Bu özdeyiş artık rüyalarında bile hileye sığınacak kadar sindirilmişti. Çok geceler olduğu gibi bu sefer de küçük ağa dalıp gittikten sonra bu ebedi özdeyişin, bu kendisiyle beraber mezara gelecek özdeyişin, belirsiz sembollerin ardına sığınmış fakat kalbin çarpıntılarına yapabileceği, hatta yapılabilecek en buruk, en mahzun tesirlerini tattı. Ürkek şuuraltı Emine'yi de ana sütü kokan Mehmet'i de hatırlamıyor ama aynı işi bu sefer Çolak Salih için sahneler hazırlayarak yapıyordu. Bu insafsız oyun küçük ağayı bütün gece sayıklatmaya, ahlatıp puhlatmaya yetti. Daima olduğu gibi bu rüyada kalbini pençeliyor, göğsünü daraltıyor, bütün hücrelerini tek tek dayanılmaz bir hüzünle dolduruyordu. O kadar ki hüzün kainatın tek ifadesi haline almaktaydı. Tıpkı mutlak çöküşten sonra peygamberlerin kaderi olan hüzün gibi. Salih önce Hıdırlığa benzeyen bir sırtta görünüyordu. Arkasında bir bahar şafağının insana ebedi mutluluğu sezdiren renkleri ve baharın cömertliklerini son zerresine kadar değerlendirmiş bir ova vardı. Yine önce Salih, küçük ağaya içinde bulunduğu havayı aksettiren lekesiz ve sıhhatli bir sevinç gülümseyişi ile "Bak hocam, sağ kolum yeniden geldi," diyordu. Gerçekten de Salih sapasağlam arslan gibi, yakışıklı mı yakışıklı ve tertemiz bir delikanlı olarak görünmekteydi. Küçük ağa "sus, hoca demeyecektin hani," diye hırçınlaşıyor fakat bir yandan da seviniyordu. Salih'i böyle görmekten çok memnundu. Salih gülüyor, "aldırma hocam, artık sana kimse bir şey diyemez. Şimdi benim iki tabancam var, sana yan bakanları böyle..." Susuyor ve yüzü birdenbire korkunç bir hal alırken ellerinde bir an içinde birer tabanca beliriyor. Aynı anda küçük ağa sebepsiz fakat dayanılmaz bir acı duyuyor. Sanki Salih'in ateş edeceği hedeflerde kendisi varmış, iki ayrı canı olmuş da Salih bunlara nişan almış gibi bir acı. Ciğerlerini yırtan bir çığlıkla "yapma," diye bağırıyor. Fakat çok geç. Salih'in gülüşü hep o şimşek anının içinde birdenbire çirkinleşiyor, iblisçe bir mana alıyor ve iki namludan dilleri alevli iki ejder gibi iki fişek çıkıyor. O ne oldukları asla bilinmeyen iki hedef, dünyanın en güzel, en değerli iki tablosu iki pala darbesiyle çerçevelerinden kopup azgın bir denize uçar gibi yok oluveriyor. Salih, bu daha da içirten bir çığlıktır. Ve küçük ağa bu çığlıkla beraber baktığı zaman Salih artık iğrenç bir korku içindedir. "Kollarım, kollarım," diye inliyor. Artık sol kolu da yoktur Salih'in ve Salih'in yüzü de vücudu da yara bere, çizik ve çıbanlar içindedir, pislik içindedir. Gökyüzü isli gri bir renk almış, yeşilliği dev gibi kükreyen çınar iskelet kesilmiş, ova bir buz çölüne dönmüştür. Emine'siz, Mehmet'siz, Akşehir'siz bir rüya dahadır bu. Ama Emine'nin, Mehmet'in, Akşehir'in ve küçük ağanın ebedi kaybını haber veren bir hüzün tortusu bırakan rüyalardan biri dahadır. Küçük ağa kanter içinde ve eli ayağı buz kesilmiş, ferden düşmüş bir halde uyandığı zaman sabah ezanına daha 1,5 saat vardı. Teri kuruyup kanun sabahın serinliği bütün vücudunu diken diken ederken kendine gelir gibi oldu ve gördüğü rüyayı düşünmeden mırıldandı. Bitti, artık Emine yok. Emine'sinin artık yok olduğuna yemin edebilirdi ama Mehmet'ini düşünmeye cesaret edemiyordu. Pek belirsiz sezgiler içini derinden derine ve uzak aralarla yokladıkça delir verecek gibi oluyordu. Mehmet'siz bir küçük ağa, Mehmet'siz bir dünya mümkün müydü? Ankara mı, cephe mi? Küçük ağa bir karar veremeden günler, günler ve haftaları, ayları yiyip tüketen günler geçti. O da farkına varmadan Ankara'nın malı olup çıktı. Tek başına kalsaydı o su altı savaşının dalavereleri içinde kolayca erir, harcanırdı. Fakat Fevzi Paşa küçük ağadaki dürüst kuvvetleri görmüş ve yanına almıştı. Paşa onu bütün tuzaklardan kurtardı. Mehmet Akif gibi, Sait Bey gibi hakiki vatanseverlerin hakiki dostu yaptı. Ve bir gün Küçük Ağa kendisini Garp cephesi karargahı olan Akşehir'in yolunda buluverdi. Paşa'nın maiyetiyle birlikte onu da götüren tren, masmavi bir Mayıs sabahı son viraja aldığı zaman, karşısında beliriveren vadiyi görünce kalbinin nasıl çatlamadığına Küçük Ağa yıllarca sonra bile şaşacaktı. Tanınmasına imkan ve ihtimal yoktu. Fakat o her karşılaştığı Akşehirli'nin "Aa, İstanbullu Hoca" diye bağırıvereceğinden korkuyordu. Zaman geçti ve Küçük Ağa İstanbullu Hoca'nın öldüğünü anladı. Belki bu ismi hatırlayan bile yoktu. Belki Emine bile unutup gitmişti. Bir gün arkadaş edindiği bir yerli ile Hıdırlığa çıktı. Kızılca yokuşuna kıvrılıp da mescidin karşısındaki evlerinin önüne gelince kendine hakim olmaya çalışarak sordu. Kimindir bu ev? Yanındaki yüksek sokak duvarının ardından yalnız çatısı görünen eve baktı. Bu mu? Kirada. Kim oturuyor? Sandık Emine. Dili çözülüverdi. Daha önce bir hoca otururdu. Yaman bir adamdı. Bir vaaz verdi mi yer yerinden oynar, Konya bile sallanırdı. Gitti mi sonra? Yo, kaçtı. Neden? Kızılca yokuşunu çıkmış, İbre çeşmesinin önüne gelmişlerdi. Küçük Ağa pelitlerin arasında dağa tırmanan patikaya şöyle bir baktı. Kaçış yolu buradan başlamıştı. Durup geriye baktığı düzlüğü de gördü ve o son bakışı hatırladı. 50 metre kadar aşağıda artık ebediyen bıraktığı evinin bacası tütüyordu. Sabahın morumsu griliğinde bu duman sanki ciğerlerine doluyor, boğacak gibi oluyordu. Emine ne olacaktı, Mehmet ne olacak, kendisi ne olacaktı? Ayrılıkta kesin bir ölüm çeşnisi vardı. Aradan şimdi işte bir asır geçmiş gibiydi. Lohusa yatağı, zencefil, tarçın kokusu, nöbet şekeri, ıhlamur ve süt kokusu, doğum sonrası uykusu, o odanın hiçbir ısıtışa benzemeyen sıcaklığı. Bütün bunlar o kaçış sabahında İstanbullu hocayı hatırlanışları ile nasıl sarsmış, nasıl boğulacak gibi yapmışsa, şimdi de Küçük Ağa'ya aynı tazelik ve aynı kuvvetle çarpıyordu. Ova ve ta karşıdaki bakır rengi emir dağları aşağıda uzanıp gidiyordu. Küçük Ağa'dan sonra Hıdırlığın ihtiyar çınarının altında çayıra bağdaş kurarken tekrar sordu. Neden kaçtı? Adam anlatmıştı halbuki şaşkın bir gülüşle. Söyledim ya haya dedi. O da güldü. Dalmışım, anlatıver bir daha. Kuva aleyhindeydi, vur emri çıktı. Anladım. Peki kimsesi yok muydu? Vardı, karısı vardı, pek gençmiş. Aynı gün bir de oğlu olmuş. Sustular. Küçük Ağa öğrenmek imkanını bu kadar yakında görerek heyecanlanıyordu. Birkaç defa yutkunduktan sonra bir gayretle "Perişan olmuştur zavallılar." dedi. "Yo, pek değildi. Ellerinden tutan çok oldu. Hocaya gönülden bağlı olanlar vardı. Sonunda kadıncağızı hali vakti yerinde bir koca herife veriverdiler. Çarıkçı Hasan derler. İyi bir adamdır herif." Ovada sanki bir göl buharlaşıyor, emir dağları ufukta dalgaya tutulmuş bir gemi gibi sallanıyor, sarsılıyordu. Gökyüzünün maviliği kaybolup gitmiş, dünya tek hakim rengi, isli sis beyazı olmuştu. Adam, keyifsiz gibisin ağa dedi. Öyle birdenbire bir kötülük geldi. Gidelim istersen, iyi olur. Daha sonra Küçük Ağa, Çarıkçı Hasan'ın oturduğu sokaktan günde 3-4 defa geçer oldu. Karargah fotoğrafçısının orada oturması işini kolaylaştırıyordu. Artık bu fotoğrafçı en iyi arkadaşı olmuştu. Nihayet bir gün artık hayatının en büyük arzusu haline gelen karşılaşma oldu. Mehmet'ini üvey ağasının yanında yakaladı. Onlar kapıdan çıkar çıkmaz Küçük Ağa da dükkandan fırlamıştı. Kalbi göğsünü güm güm yumrukluyordu. Mehmet'in üstüne atılmak, kollarını alıp bağrına bastırmak istediği halde karşı karşıya gelince donup kalmış, bütün adaleleri kaskatı kesilmişti. Nefes alamıyordu, kendisini zorlaya zorlaya bozuk bir gülümseyişle ''Aman ne güzel çocuk'' diyebildi. Çocuklar durmuş ona bakıyorlardı. Küçük Ağa'nın heyecanı azalmamış fakat dili çözülür gibi olmuştu. ''Adı ne bunun abisi?'' ''Mehmet emmi.'' ''Mehmet ya, Mehmet ya, Mehmet gel bakayım biraz.'' Mehmet korkunç şekilde annesine benziyordu. Ama yine de bu kapkara gözler, bu gür kaşlar, Ağızdaki bu hüzün sinmiş irade küçük ağadandı. Kendisindendi. Birdenbire eğilerek Mehmet'i kaptı. Tam bir kapıştı bu. Mehmet korkmaya bile fırsat vermeyen bir şaşkınlık içindeydi. Küçük ağa boğazı düğümlenmiş, gözleri yana yana. Onu öptü, öptü. Belki yüzlerce defa öptü. İçine sindirmek isteyen bir hırsla öptü. Fotoğrafçı şaşırmış, heyecanlanmıştı. Küçük ağa ona, ''Hadi ne olur bizim bir resmimizi çek.'' dedi. Bu tam bir yalvarıştı. Sanki ömür dileniyordu. Adam derhal dedi. Mehmet bir parça kendine gelmiş, dudaklarını büzmeye başlamıştı. Ağlayacaktı. Mehmet ağlamamalıydı ama küçük ağa tam bir panik içinde ceplerini karıştırıyor. Çakı, zincir, saat, para, yedek cebine kaçmış bir tabanca mermisi. Ne bulduysa çıkarıyor. Ve ancak ''Bak, bak Mehmet cici'' diyordu. Fotoğrafta Mehmet ağlarken çıktı. Küçük ağa ise insanın yüreğini parçalayacak kadar komikti. Bu fotoğraf çektirme hadisesinden sonra küçük ağanın kalbini de kafasında allak bullak eden değişiklikler oldu. Küçük ağa her şeyden önce bu yaptığının doğru bir hareket sayılıp sayılmayacağını düşünmeye başlamıştı. Hangi maceranın neticesi olursa olsun Emine artık başkasının helali idi. Açık ve dürüst bir hal çaresine başvurmadıktan sonra araya girmesi, hatta arzu duyması, Emine'yi benimsemeye devam etmesi günah değil miydi? O bu sallantı içinde süzülüp dururken durumu büsbütün zorlaştıran bir değişiklik oldu. Ve haftalarca yolunu beklediği Mehmet günde iki defa sokağa çıkmaya başladı. Böylece de küçük ağanın kafasında buhranını ağdalaştıran soru çengelleniverdi. Fakat küçük ağayı bütün bu işkenceleri bir neticeye bağlamaktan alıkoyan bir şey vardı. Mehmet'i görmek, Mehmet'i okşamak, öpmek, kollamak, göğsünü pırpır ettiren esintilere kapılıverip ikide bir bağrına bastırmak. Ona üzüm alıyor, düdük alıyor, helva, leblebi, fındık, fıstık. Kısacası suyu çekilmiş değirmenlere benzeyen dükkanlarda ne bulursa alıyordu. Gün geçtikçe Mehmet'in kendisine biraz daha sokulduğunu, ısındığını, benimsediğini görüyor, gururla karışık bir mutluluk duyuyordu. Artık bir oğlu vardı. Koca koca kumandanlar dahil herkes Mehmet'e küçük ağanın Mehmet demeye başlamıştı. Bir gün sokağın yaşlılarından biri küçük ağaya sokulup şöyle dedi. Büyük sevaba girersin ağa, yavrucağın anası ince hastalığa tutulmuş yatar, günleri sayılı tazeciğin. İşte o zaman küçük ağa tam deliye döndü ve Emine'yi yanına almak için çılgın bir hırsa kapıldı. Fakat bunu nasıl yapacaktı? Paniğe varan telaşı yüzünden akıl almaz bir şey yaptı. Mehmet'le çektirdiği fotoğrafın bir tanesini de Mehmet'e vererek Emine'ye yolladı. Emine onu mutlak tanırdı. Tanırdı elbette. Aynı gün telgrafhaneye gitti ve iki saatten fazla uğraşarak Doktor Haydar Bey'i aradı. Sonunda da onu Polatlı'da buldu. Ne olursa, ne pahasına olursa olsun hemen gel diye yalvardı. Derdine ancak o çare bulabilirdi. Doktor küçük ağayı minnettar eden bir hızla ikinci gün Akşehir'e geldi. O da kumandanlarına yalvarıp 3 gün izin almıştı. Küçük ağa derhal anlatmaya başladı. Sonunda da git Çarıkçı ile konuş, boşasın Emine'yi, ben nikahlarım. Doktor kabul etti. Adamcağız teklifi büyük bir iyi niyetle karşıladı. Yalnız çok hasta dedi. Bir muayene edeyim. Gittiler ve doktor Emine'nin hayattan kopmak üzere olduğunu gördü. Bunu kadıncağız kendisi de biliyordu. Ben bittim doktor bey. Mehmet'e bak sen. Doktor büyük bir tereddütten sonra hoca burada dedi. Emine içini parça parça eden utangaç bir gülümseyişle bildim diye fısıldadı. Mehmet'e bak derken onu meram ederim. Mehmet'i babasına vermeye bak, beni bırakın. Doktor bey de konuşmayı da Emine'nin durumunu da küçük ağaya olduğu gibi anlattı. Metin olmak lazım. Mehmet'i önce ninesine alırız, sonra da sana. Bizimkilere tembih ederim. Yaparlar onlar bu işi. Mukadderat değişmez hocam. Ve o haftanın içinde pırıl pırıl bir cuma sabahı Emineciğim Hakk'ın rahmetine kavuştu. Küçük ağa artık öfkesinde vahşi, sükunetinde mamum bir insandı. Mücadelede yırtıcı, dostluklarda ve kanaatlerinde fedai idi. Emine'nin toprağa verildiği akşam Ankara'ya dönmüş ve kurtuluş ile kuruluş yıllarının kaplanı olmuştu. Devirler geçecek, hayranlıklar görecek, düşmanlıklar görecek, varlığı da yokluğu da bütün unsurları ile tadacak. Fakat mutluluğu sadece bir hatıra olarak tanıyacaktı. Tıpkı bulutlar ardındaki bir güneş gibi. Hüzün, hüzün, yığın yığın hüzün tüllerinin ardında. Hüzün mutluluğunun ikinci adıydı artık. Kitabın sonu. 7 Aralık 1999.